Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt.
Ben Özgür Eroğlu.
X1'in yeni bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. CES var. Tüketici elektronik
fuarı. CES var, evet. Aslında hemen CES'ten bir haberle başlayalım. Son dönemin en popüler artık ürünlerinden biri el konsolları. MSI ben eksik kalamam dedi.
Evet.
MSI de bu işe girdi. Aslında şöyle genel olarak baktığımızda en büyük farkı diğerlerine göre, özellikle en büyük rakibi olan Asus'a göre en büyük farkı Intel işlemciyle geliyor olması.
Evet.
Onun dışında işte pil süresi olsun, ekran olsun, tasarım olsun. Ben özellikle tasarımda mesela Asus'a bir aylı benzettim ROG'ya.
Çok benziyor.
Bunun dışında bir tek hani tasarım olarak bir eleştirim olacak. Şu anda zaten görüntüyü görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sana da bir yük dedim şu anda. Bu tuşlar sağ üstte kırmızı tuşlar var. Bu bizim X, Y dediğimiz, A dediğimiz tuşlar var. Onlar sanki biraz çok ayrık duruyor gibi. Yani çok uzakta duruyor gibiler.
Evet, yani görsellerde öyle.
Rahat ettirmeyebilir. Hani analog tuşları aşağıda biraz geride kalmış gibi hissettirdi. Tabii bunu kullanmadan bilemeyiz. İlk yorumlarda bu arada CES'de gösterilmiş ürün. Oradaki insanlar kullanmış. Tabii orada ayaküstü kullandıkları için onların da çok büyük bir deneyim videosu yok. Eğer sonradan hani gönderildiyse, biri kullandıysa bilmiyorum. Ama orada da böyle çok detayına girilmemiş ne yazık ki. O yüzden çok bir şey bilmiyorum. Hemen şeye geçelim. 1080p çözünürlüğü var. 500p nitlik bir ekran parlaklığı var. Bunun için 120 Hz IPS ekran.
Evet. ROG Ally'in ekranıyla hemen hemen aynı speklere benziyor.
Evet evet, ya tasarım olarak da hani bayağı
benziyor. Evet evet.
Bunun dışında 16 GB RAM bulunuyor. İşte 1 TB'lık M.2 SSD.
Ki diğer makinelerde de yükseltebiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Aynen. 22-30 SSD'yi bulun piyasadan, takın içerisine.
Aynen öyle.
PM 991 hatta Samsung.
Aynen. Intel Core Ultra 7 155H, sayıları Türkçe, geri kalan İngilizce yok. yani bence buradaki en farklı olay işlemcisi.
İşlemcisi.
İlk defa Intel işlemci görüyoruz bir el konsolunda diye yanlış bilmiyorsam ya. Çünkü AMD, pardon, Asus AMD ile geldi zaten.
Çok çok eskileri gidersen Razer'ın böyle yaptığı denemeler vardı. Onlarda da Intel işlemci vardı ama çok çok eskiler ve bu makinelerin formlarından bambaşka şeyler onlar.
Bunun dışında mesela son günlerde popüler konu Lenovo Legion Go var. O da yine AMD işlemciyle geliyor. Bunun dışında hani 53 watt saat pil batarya denmiş ama 2 saate kadar tam yük altında çalışabiliyor denmiş.
Hiç zannetmiyorum. Bu,
yani biraz bana da öyle geliyor. Çünkü bayağı diğer konsollara burada benzer.
Evet.
Diğerleri maksimum hadi 1 saat 15 dakika kadar çalışabilsin. Bu 30 TDP'ye çektiğimiz zaman konsol.
30 yani maksimum TDP ve diyelim ki AAA bir oyun açtınız. Benim denemeye yaptığım oyunlardan bir tanesi de işte ROG Ally'di mesela, Forza Horizon 5'ti. 1 saat 10 dakika 15 dakika evet, kullanım süresi alıyorsunuz almıyorsunuz o civarlarda.
Ki zaten şunu mesela unutmamak lazım. Bu testler hani 100'den 0'a iniş konusunda yapılıyor ya, o şekilde yapılıyor. Ama mesela ben el konsolunu kullanırken 20'lerde böyle tedirgin olmaya başlıyorum. Lan kapatayım, oyun yarıda kapanmasın, bir şey olmasın falan diye. O yüzden mesela 1 saat 10 dakika da değil, benim için 50 dakikaya falan tekabül ediyor.
Tabii tabii, belli bir kısmında kurtarman lazım gibisinden. Ya şey var işte, bunların içerisine koyabileceğim bataryalar 50 watt saat civarları.
Evet.
Sen istediğin kadar ekranı büyüt, tazelim hızını arttır. İşte Legion Go'da mesela ekran tazelim hızı artmış. İşte ekran daha büyük, ROG Ally'yle kıyaslıyorum. İşte çözünürlük daha fazla ama batarya aynı batarya. Evet, batarya Yonga yani. Aynı Yonga mesela. Şimdi tabii burada Intel'in hani desteği şudur büyük ihtimalle bu makinede. Abi şey demiştir, gel biz seninle beraber bu işi yapalım. Ben sana maddi anlamda bir destek olayım. Evet. Sen benim el konsollarındaki öncüm ol şeklinde.
Olabilir.
Zaten markaların distribütörler tarafında da bazen öyle oluyor. Yeni bir seri çıkıyor mesela. Intel çıkıp diyor ki abi hepsinde Intel işlemci olsun diyor mesela. Ve destek oluyorlar incelenmesinde, PR'ında, şuyunda buyunda. Büyük ihtimalle burada da böyle bir şey oldu. Çünkü Z1 Extreme gibi şu anda kendileri el konsollarını da kanıtlamış bir Yonga varken Intel'in bu işin içerisinde olması Intel'in teşvikidir. MSI'nin şeyliği değildir
bana
yani.
Bana da MSI Intel'e gitmemiş de Intel MSI'ye gelmiş gibi duruyor.
Bana öyle geliyor.
Evet, ben de katılıyorum. Yani onun dışında çok bir fark yok. Bu işte maalesef Steam Deck şey yani tek başına götürüyor
ya,
burayı.
Tekel olma yolunda zaten ilk mermiyi atmış adamlardan bir tanesi. Evet. Ve bundan sonra da mağazasıyla, şuyla buyla, kendi arayüzüyle. Bak ya, şu makinelerde yine Windows'a takılıyoruz ya.
Evet, o çok.
Yani kendi arayüzlerini oluşturuyorlar. Konsol gibi çalışmasını bir şekilde bir manada sağlamaya çalışıyorlar. İşte oraya bir arayüz. Ama düzgün çalışmıyor şu zamana kadarkiler.
Evet.
Bilmiyorum, MSI kendi içerisinde mutlaka yapmıştır öyle bir şey ama Steam Deck'in vermiş olduğu el konsol hissiyatı bana mesela PS Vita'lardan böyle devam eden bir şeymiş gibi hissettirdi.
Aynen öyle, aynen
yani
öyle.
O makinenin gelişmişi, aa ne güzel. Ama Arojela'yı mesela kullandığında Windows makine bu ya. Bilgisayar ya gibi baktım ben olaya. Ya tam olarak
konu hani şimdi Steam Deck aynı PSP ya da işte PlayStation Vita gibi dedike bir konsol hissediyor. Evet. Tamam bu el konsolu ama hı-hı, sanki diğerleri el konsolu olmak istemiyor da taşınabilir bilgisayar yapmak istiyorlarmış gibi
biraz
bir
öyle oluyor
yaratıyor
ya.
Bu yüzden hani mesela işte en büyük eleştirimiz ne? Yani hepsinin ekranı ortalamanın üzerinde. Gerçekten hmm, de güzel hani performansa da sahipler.
Evet.
Ama aslında hepsini eleştirdiğimiz ortak konu pil.
Pil, evet.
Yani tam gidemiyor. Bir de hani o Windows'un o işletim sisteminin bir sıkıntısını çekiyoruz mesela. Yani Steam'deki o konuda hiçbir sorun yok. Pilde de şu anda galiba OLED modeliyle birlikte en iyisi.
Evet.
Yani evet. Ve hani fiyat olarak da böyle deyince diyorsun ki o zaman en pahalı Steam Deck'tir diyorsun. Hı-hı. Hayır. En ucuz Steam Deck.
Evet.
Yine. Ve bu çok acayip. Hani tamam Switch orada biraz ayrılıyor. Özel bir konsol olduğu için. Evet. Oyunları daha farklı olduğu için ayrılıyor orada. Ama hani Steam Deck'in aşağı yukarı diğerleriyle aynı işi yapıp çok daha iyi yapması beni çok şaşırtıyor.
Ya ben şey hissedemiyorum. Yani evet ekran olarak mesela Steam Deck'ten öteler.
Tabii evet.
120 Hz, 144 Hz tazeleme hızıyla şuyla buyla ama zaten o küçücük ekranda bir şeylerin savaşını vermene de çok gerek yok.
Aynen öyle. Zaten bence herkesin yani şey, Switch'in bu kadar başarılı olmasının sebebi bu. Diğerlerinden daha önce tercih edilmesinin sebebi bu.
Evet.
Şimdi zaten küçücük bir ekranda oyun oynayacaksın. Burada atıyorum gidip de şey oynamayı çok istemezsin. Otobüste giderken God of War oynayayım köşede, Cyberpunk oynayayım bunu çok istemezsin.
Evet.
Çünkü bu oyunlar büyük deneyimler sunuyorlar.
Konsol yani şöyle el konsolu oyunları değiller. Heh. Oynatılabilir evet, evet. Ama ona uygun veya oradaki atmosferde oynayabileceğin şeyler değiller.
Değil yani onun atmosferi farklı dediğin gibi. Evet. O, atıyorum yine tatile gittim mesela. Tatili yanında götürür uzanır oynarsın belki ama bu konsolların asıl amacı daha küçük oyunları oynamak için. Mesela evet, ben şu sıralar Prince of Persia'nın bir Lost Crown isimli platform oyunu çıkıyor. Aksiyon platform oyunu çıkıyor. Onu oynuyorum mesela el konsolunda. İnanılmaz keyifli. Ve
ama el konsolunda mesela. Evet. PC'de oynasan onu o kadar keyif verir
aynen
mi?
Aynen öyle. O kadar keyif vermiyor. Ve şey mesela normalde biz eleştiriyoruz ya 1 saat gidiyor şarjı diye.
Evet.
TDP'sini 8'e çektim. 8'e kadar düşürdüm. Ve bu şekilde bile 3 saat oynatıyor bana. Ki zaten mesela ben 2. saat sonra yorulmaya başlıyorum artık. Ama şimdi atıyorum Cyberpunk oynamak istiyorsun. Açıyorsun. Haydi.
TDP'yi fullleyeceksin. Aynen, makine bağırmaya
ekran
başlıyor.
Ekran küçük ya mesela. Detay göreceksin. Evet. Orada ne vardı falan. İster istemez böyle boynun ağrıyor. Öne çekiliyorsun. Konsola getiriyorsun.
Oyunların favu bile el evet, konsolunda bir şey oynamak için uygun değil. Tamam bir kısmını ayarlayabiliyorsun favunu vesairesini ama o şeyin değil. Yani o arayüz, işte o minimap, orada silahların işte ammunition bir şarjörünün mermisini gösterdiği kısım. Bunların hiçbirisi el konsoluna göre değil. Dolayısıyla yabancı hissettiriyorlar ama işte Steam Deck diyorum ya PS Vita'dan sonra böyle eski bir tane PS Vita var bende. Ondan sonra mesela böyle Steam Deck'i yanına koyup onda da bir şey oynayacak. Aa bu bunun gelişmişi gibi. Evet, tabii ki oyunlar bambaşka oyunlar da bunun gelişmişi gibi hissettiriyor. Ama Arojala'ya gelince mesela benim deneyimlediğim en uzun süre abi bu bilgisayar.
Evet.
Ve mesela o hissiyat el konsol hissiyatı geçmiyor.
Son bir detay vereyim. Bu arada MSI'ın bu Claw isimli el konsolu da 2024'ün ilk yarısında çıkması bekleniyor. Henüz net bir çıkış tarihi yok. Steam Deck'le ilgili son bir artı vereceğim bir de. Steam Deck'in en güzel yani sonuçta bu Steam'in geniş ekran modunu kullanarak çalışıyor ve kendi işletim sistemiymiş gibi bunu çalıştırdığı için diğerleri onu yapamıyor. Sadece geniş ekran modunu açabiliyorsun. Ama Steam Deck gibi çalışmıyor da. Mesela Steam Deck'te gezerken mağazada oyunların hemen altında ibareler var. Bu oyun Steam Deck'te iyi çalışıyor, kötü çalışıyor.
Evet.
O da mesela büyük bir artı. Hangi oyun iyi çalışıyor, hangi oyun kötü çalışıyor görüyorsun.
Gerçi bu. Bu MSI Cloud'da da veya bir ROG'da veya Lenovo Legion Go'da da herhangi bir oyun kötü çalışacak diye bir şey düşünülmesin. Hayır, çalışıyorlar.
Evet,
düzgün bir şekilde çalışıyorlar. Çünkü Windows oyunu Windows makinede oynuyorsun aynen, gibi. Sadece orada ne oluyor? Mesela Linux tabanlı bir şey var ya orada. Bir de konsolun ve oyunun ona çok arada işte port edilmemişsinden kaynaklanan bir takım şeyler oluyor da onu belirtme ihtiyacı hissediyorlar ama bu tür işte el ala Legingo'lar bu Windows makineler zaten.
Evet.
Hani uyumsuz çalışma gibi durumu neredeyse olamaz. Hepsinde kontrolcü desteği var bir yandan da.
Bir de zaten var burada geliştiricilerle şey ortaklığına gidiyor. Bu oyunu Steam'deki için hani ufak da olsa özelleştirin, uyumlu hale getirin yapıyor. Ama mesela diğer işte MSI, Asus bildiğim kadarıyla bunu yapamıyor. Yok. Direkt olduğu gibi çalıştırıyor.
Kontrolcüyle oynarken ekranın bir tarafına tıkla aynen, mesela dokun mesela oyun
ne oluyor?
Böyle kalıyor. Neyse abi. Ama yani bol bol konuştuk da gelsin rekabet olsun da işte orada dediğim gibi Intel'in teşviği vardır. Onunla evet. beraber bir şey göreceğiz.
Ya bence el konsollarının şu an birinci neslini görüyoruz. Eskiyi çöpe attım şu an. PSP dönemini çöpe attım. Şu an birinci neslini görüyoruz. İkinci nesilde biraz daha güzelleşecek bence.
Evet.
Özellikle pil süresiyle birlikte senin İnşallah. Haberine geçebiliriz.
CS'den ufak tefek bende haberler var arkadaşlar. Samsung'un OLED ekranlı Galaxy Buds kutusu göreceğe çıktı. Galaxy Buds kutusu demiş de bu şey bildiğiniz TWS kulaklık arkadaşlar. Bu kutu içerisinde bir işte TWS kulaklıklarımız var. Üzerinde ekranı var. Bütün kontrollerini buradan yapabiliyorsunuz. Equalizer ayarını, aktif gürültü engellemesini, işte kaç cihaza birden bağlanacak, bağlanmayacak. Bütün özelliklerini buradan yönetebiliyorsunuz. Ama bunu zaten daha öncesinde JBL denedi, yapıyor. Evet. Hatta yeni versiyonu da çıktı. Bunlardaki sıkıntı şu. Bir defa fiyatları çok yüksek. Kutuda ekran olunca bir de OLED ekran getirince buna fiyatı iyice yükseliyor. Ve dolayısıyla aslında o segmentte elde edeceğin ses kalitesinin bir tık gerisini elde etmiş olsun. Çünkü kutuya harcanıyor para.
Evet.
Ben bu ürünleri mantıklı bulmuyorum.
O küçük ekranı ne yapayım? Şey gibi önceden şu oyun vardı ya bir tane küçük böyle.
Tomagachi falan mı?
Yok yok ya bebek bir şey bebek diye. Bebek diyesim geldi.
Tomagachi onlar işte.
Tomagachi mi?
Tomagachi.
Hani hiç yoktu onlarda.
Ya şimdi şöyle sen zaten kulaklığın herhangi bir yerini yapacak olduğun zaman cebinden veya elinde olan hani telefonla şey yapıyorsun. Telefondan yapıyorsun bunları zaten. Şimdi kulaklığın kutusunun üzerinde öyle illa da böyle bir ekran olmasına gerek yok.
Gerek yok.
Bu da maliyetin çok önemli bir kısmını kapsadığı için ekran koyuyorsun oraya. Bir mikro işlemci koyuyorsun oraya.
Evet.
Bunlar ciddi maliyetler. Dolayısıyla Samsung da denemiş ama hali hazırda zaten JBL yapıyordu ve JBL'de bu kulaklıkları öyle çok satamadı.
Evet.
Kimin elinde gördünüz mesela bunu?
Ya ben mesela ilk kez görüyorum. Şeyde çok dediğin konuda haklısın. Ya ben mesela işte AirPods Pro ikinci nesil kullanıyorum mesela.
Hı hı.
Kulaklığın kutusunu günde 3 saniye falan görüyorumdur. Aç kulaklığı alt tak hop evet. at cebe bitti. Bir daha bakmıyorum. Ayarı da işte atıyorum saatten yapıyorum ya da telefondan yapıyorum. Hı hı. Üstünden yapıyorum. Kutuyla hiç işim olmuyor.
Ya yani. Kutuyu çantaya atıyorsun yeri
evet,
geldiğinde.
Altta sürüyor.
Cebine koyuyorsun. İşte diğer elinde zaten telefonun oluyor. Sana en yakın kontrol edici zaten telefonun.
Evet.
Yani kutu değil. Dolayısıyla bu büyük ihtimalle şey Samsung'u biz de yaptık. Bakın bizim mühendisliğimize.
Ya bu deyip, CS'de gösterelim diye bir şeymiş gibi biraz.
Evet evet. Yani fuarda ortaya çıkan bir ürün zaten arkadaşlar. Dolayısıyla şey değil. Yani çok dikkate alınması gereken bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Çok değil. Net söyleyeyim şey Samsung.
Aynı şey gibi. Sony bir araba gösterdi CS'de. Görmüşsündür.
4 yıldan beri Sony evet. gösteriyor arabayı.
Aynen, bayağıdır gösteriyor. Ama bu sefer
yıldan beri.
Ne gösterdiler? PlayStation 5 kontrolcüsüyle arabayı sürdü.
Wow.
Bir de mesela herkes böyle aa olaya bak falan filan diye bir şey oldu. Sonra Sony hemen açıklama yaptı. Bu hani sadece şova özeldi. Böyle bir şey olmayacak falan diye açıklama yaptı zaten.
Ya onların da başka bir derdi. Yani 4 senedir arabayı gösteriyorsun.
Ya evet
Sony'sin
ya.
Bir de,
bir de
tamam
çok
mı?
Güzel bir araba. İşte, tasarım olarak benim çok hoşuma gidiyor.
Kesinlikle öyle. Ben yani orada şey ayağa çekiyorlar Apple'a ya. Abi herkes bir yapsın da biz de iyisini ortaya koyalım falan.
Yani Sony orada beni clickbait video çekmeye zorladı. Hani PlayStation Değil 5 mi? Kontrolüsü sürülen araba diye ama çekmedim.
Ya yok. Ya onları bir şey yapacak var da çok çok sonradan yarısı evet, dahil evet. olup ondan sonra da abi biz bu işi yapamadık.
Ya tamam ben bu CS'i şey gibi görüyorum. CS'de hani böyle biz ne yapabiliyoruz gösterip bir daha da yapmayanların.
mühendislik kabiliyetlerini gösteriyorsun Aynen. abi. Reklam panon orası senin. Ciddi paralar harcıyorlar oradaki tanıtımlara.
Şey
bir
var.
Sürü insan getiriyorlar.
Tabii canım çok fazla insan geliyor. Şey var mesela bir tane görmüşsün. Çok detaylarına da hakim değilim bu arada. Bir tane böyle ekran konuşuyorsun oradan. Galiba Samsung'un ürünü değil galiba.
Çevirme biri yapan makinelerden
evet,
mi?
Evet böyle
mı?
Küçük yine CS'de göstermiş. Bayağı olay oldu.
Evet,
R ile
evet.
başlıyor markası da. Elinde küçük tutuyorsun. Tatlı da bir ekranı var. Yanında bir tuş gibi bir yer var. Oradan yapay zeka ile konuşuyorsun.
Canlı simitene çeviri
evet,
yapıyor.
Evet,
şey yapıyor falan sana.
Yani
evet.
tamam güzel. Bir tane şey var. Havada uçarken şekil değiştiren robot var bir tane.
Ha. İşte bak orada kabiliyetini gösteriyor. Aklında ha. kalmış ya.
Yani koca bir anime dünyasına dönüştü.
Ama bak aklında kalmış.
Evet evet öyle. Yani mesela hiçbir zaman göremeyeceksin ama bu.
Sony araba da öyle. Hep aklında kalıyor.
Aynen öyle.
Bak Dyson'ın mesela elektrikli arabası vardı. Hiçbir yerde göstermediği etmediği.
Aynen.
Birkaç defa sadece şey haberi çıktı. Çok para harcadılar. Daha fazla paraları kalmadı. Devam ettiremediler bu işi. Daha üretime geçemediler diye. Senelerdir aklımda mesela.
Öyle. Ha. Bu arada hani CS'den açıldı. Sen haberine geçmedin. Birkaç daha tutacağım. Böyle CS'de çok acayip şeyler vardı. Mesela hani bizim oto gündemde büyük ihtimalle konuşuldu.
Hı hı.
Daha çekim yapılmadığı için bilmiyorum ama hani TOG'un da yeni versiyonu orada gözüküyor.
Evet.
çıktı. Bir de mesela yine bizi ilgilendiren Monster'ın ekran kartı. Bilmiyorum haberlerinde var mı?
Gördüm.
Ya Monster'ın ekran kartı var. Mesela bu da ya bilmiyorum sonucu nereye bağlanır. Umarım güzel olur tabii. Monster sonuçta yerli bir şirket.
Ya şey işte gidiyorsun.
Ama bir... mühendislik göstermek için gibi.
Ya mühendislik gibi göstermek için değil. O büyük ihtimalle ne biliyor musun? İşte power color. İşte Çin'de veya bulabileceğin eli müsait bir üreticiye gidip abi benim elimde böyle bir tasarım var.
Bunu bir, ne yaparız be diye.
Logo basalım demiş olabilirler çok net olabilir. Bir şekilde. Çünkü
alışveriş yapmaya karar verdi.
Bu tabletim karar verdi. Bu işin mühendisliği çok ciddi paralar gerektiren.
Tabii.
Laptop toparlayan, barebone sistem hazırlayan bir üretici diyeyim. Yapamayacağı işler aslında. Evet. Ekran kartı tasarlamak, hani Yonga vesaire tasarlamaktan bahsetmiyorum zaten. Ekran kartının tasarlanması, güç birimlerinin oluşturulması.
Ha mesela orada beni aydınlatır mısın? Şey değildi. Mesela Asus'un atıyorum RTX 4090 çıkıyor. Asus hemen diyor ki Asus RTX 4090 diyor mesela. Kendi yap yani aslında evet. Hazır ürünü kendisi
şöyle Yonga'yı Nvidia'dan alıyorsun. PCB kartını her şeyini kendin tasarlıyorsun. Soğutucu bloğun vesaire. Yine orada tasarım sende, yazılımı sende.
O kısmı özelleştiriyorsun.
Sende. Ha özelleştiriyorsun ama sen gidip şeyde Çin'de de hala şunu yapabiliyorsun. İşte Inno, Power Color bilmem ne gidiyorsun diyorsun ki ben yani eğer bu ortakta açıksanız bir logo basıp ekran kartı üretebiliriz. Şu an evet. Çin'de bunu yapanlar var.
Var. Ya burada Monster'ın yaptığı, Asus'un yaptığı şey değil değil mi?
Değil.
Nvidia'nın yaptığı şeyi yapıyor şu
öyle,
an aslında.
Öyle gibi gözüküyor. Öyle gibi gözüküyor.
Ama
çünkü diyorum ya
Çin mevzusu.
Böyle bir mühendislik güçlerinin olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir bütçeye sahip olduklarını düşünmüyorum.
Kaç tane ekran kartı üreticisi var zaten. Intel bile yeni girdi bu işe.
Ya işte şey olursun o markanın Yonga'sını kullanan bir üretici olursun ama işte bunun için ya üretim bantlarını şunları bunlara sahip olman lazım. Tabii. Ya. Yani bu öyle bir şey değil.
Bu biraz da şey gibi hani bakın ne yaptık biz.
Evet.
Böyle koleksiyonluk
ya
bir
bak,
ürün
yine
gibi.
Yine aklında kaldı işte. Tabii, tabii, bak evet. Şey, Master ekran kartı yapmış diye evet. Şu anda hani belki çok ilgili olmayan takipçi arkadaşların aklında kalacak. Master ekran kartı yapmış abi duydun mu?
Evet. Tabii, mesela. Tam olarak öyle bir şey doğru.
Ve bir CS haberi daha. Şarjı hiç bitmeyen dünyanın ilk kulaklığı geliştirildi diye. Bu konu başlığında zaten bizim bir takipçimiz şey yazmış. Yani başlıkla alakalı bir sıkıntı var. Şarjı hiç bitmeyen dünya ve onun ilk kulaklığı diye anlaşılıyor diye. Sevgili Metin bu başlığı düzeltelim.
Ya bu arada bir şey diyeceğim. Benim evde bir kulaklığım var. Şarjı hiç bitmiyor. Çünkü kablolu çalışıyor.
Bu şekilde yani böyle de anlaşılabilir. Mesele şu, yine CES 2024 kapsamında 3M var ya. Hı hı. 3M. Ha, bu 3M. Bantmant üreten. Hayır o değil. Bu bantmant üreten şey var ya bütün hani herhangi bir ürün bantlanıyorsa kesinlikle 3M üretmiştir. Evet. 3M üretmiştir şeklinde. Bir kulaklık gösteriyorlar. Bu kulaklık kendi kendini şarj ediyor. Nasıl? Çok tahmin edilebilecek bir şey zaten. Güneşten şarj oluyor abi.
Evet.
İçerisinde 1000 miliamperlik bir tane batarya var. Ve üzerindeki Power Foil adını verdikleri İsveç'te Exeger firması üretiyormuş bunu. Bu malzemeyle beraber güneşi alıyor. Yani nasıl hesap makinesi kendini üzerindeki o panelinden şarj ediyor. Bu da kendini şarj ediyor. Kulaklığın fiyatı yalnız $600. $600'luk bir fiyatı var. Qualcomm OptiX HD falan destekliyor. Bluetooth üzerinden bağlanan bir kulaklık yani. Ve bu kulaklık hani genelde böyle şöyle tasarımına baktığında sanki hava yollarında sağda solda böyle çalışanların kullandığı o yüksek sesten etkilenmemek için kullanılan kulaklıklara benziyor. Ve bu cihaz hani yine isim duyurmak, ad duyurmak olarak karşımıza çıktığını düşündüğüm bir şey. $600 çünkü alabileceğiniz zibilyon tane Sennheiser'ın Momentum 4'lerine git, Momentum'lara git. Sondier'in WF-1000XM5'lerine git. Ne bileyim git Focal Batiz al. Yani anladın mı? Bir sürü kulaklık varken bunun en büyük meselesi abi şarjı bitmiyor demek.
Evet.
Yani bu iddiayla ortaya çıkmak.
Ya yine CS kulaklığı.
Ama bak şey dememişler mesela. Kaç saatte şarj oluyor? 48 saatte mi mesela? Yani o çünkü üzerinde bak. Kafa bandının üstünde küçük bir bölgede var. Hani arabalarda da oluyor ya evet, şey diyorlar mesela. Abi arabanın bütün üstünü güneş paneli kaplasak da araba şarj olsa olmaz mı falan diyorsun. Olmuyor. Bir şey vermiyor sana orada. Oradan evet. Elde ettiğin enerji sana çok bir şey katmıyor. Burada da o yüzden
belki hiç şarj olmuyordu ya. Hiç tam şarj olmuyordu.
Hani. Olabilir.
Hiç bitmediği
sürekli
gibi.
Destekliyor sürekli değil mi? Ya işte mesela bundan bahsetmemişler. O yüzden evet. Bu da benim için sadece bir CS ürünü olarak kalmış oluyor.
Ya bu arada bir son dakika haberi vereyim. Neden videonun başında değil son şimdi dakika. Söylüyorsunuz diye. Şu an çünkü bildirim gelince gördüm ben de. Ya 5 dakika falan oluyor bu haber çıkalı. PlayStation'ın Türkiye distribütörü belli oldu.
Bir konu değil miydi?
Değildi. Yani şöyle değildi. Konuşuluyordu. Resmi bir şey ortada yoktu.
Valla ben Can Sungur'u dinliyordum. O
ya, dedik ya bu arada Bilkom. Evet. Bilkom'la da hani konuştuk. Ne bileyim işte PlayStation tarafıyla da konuşunca zaten Bilkom olduğunu onlar da söyledi. Resmi bir açıklama yoktu.
Sonra?
Bir tek geçen haftalarda şöyle bir mevzu yaşandı. Biz de haberine girdik bunun ama Vatan Bilgisayar'da PlayStation 5 Slim satılıyordu. Hı hı. Bir site şu an hangisi hatırlamıyorum. Yazıyor, soruyor Vatan Bilgisayar'a nedir bu, kim getiriyor diye. Onlar da başka bir firmanın adını veriyorlar. Tamam. Onlardan aldık. Onlar da şimdi ismini vermeyeyim şimdi. Onlar da zaten Sony'nin bu alfa tarafının kameralarının zaten distribütörlüğünü yapan yer.
Ha.
Onlar da diyor ki biz onlardan aldık ürünü. Atıyorum işte ABC iletişim olsun mesela.
Ya tamam da şey zaten Sony'nin kameralarını getiren de Sony'nin kendisi. Zaten Türkiye'de şu anda kamera ve projeksiyon tarafı kaldı diye evet. Biliyorum onların.
O bahsettiğim şirket o tarafın distribütörlüğünü de yapıyormuş. Onları da satıyormuş. Öyle bir ibare var kendi sitelerinde. Bu arada kendi sitelerinde.
Sonra?
Vatan Bilgisayar'a sorunca Vatan da biz de onlardan aldık deyince şöyle bir algı yaratıldı. Acaba Bilkom'la anlaşılamadı. Son anda bu yeni şirkete mi kaydı diye düşünülmüştü. Ve İki tarafta resmi bir açıklama yapmadı. Ne PlayStation, ne Bilkom, ne bu üçüncü taraf. Hı hı. Şimdi az önce Bilkom'dan resmi açıklama geldi. Türkiye'deki PlayStation distribütörü Bilkom oldu artık. Bundan sonra nasıl bir yol izlerler? Burası çok enteresan olacak.
Ya çünkü şöyle en azından artık aldığımızda garanti için nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz gibi bir durum ortaya çıkmadı mı?
Yani evet de o zaten çok da öyle bir şey değildi.
Ama yok yine de şöyle şu Aralık'ta mesela piyasada bir sürü ürün vardı. Hı hı. Biz bunu aldığımızda nerenin garantisini, nerenin hizmetini alacağımızı bilerek mi alıyorduk? Yani bu ya, Sony bu işi biz bitirdik, biz getirmiyoruz dedikten sonra alınan makineler için konuşuyorum.
Sony hiçbir zaman biz gittik demediği için.
Ha, resmi olarak anladım.
O yüzden satılan ürünler de aslında her zaman sanki ya bu arada Türkiye'de çok ciddi oranda Sony garantisiz ürün var.
Var evet evet.
Distribütör garantili satılıyor. Bu resmi bir yerden almanız gerekiyor Sony garantili almak için.
Paralel ithalat işte.
Aynen. Ve o yüzden az ürün olduğu için atıyorum Vatan'dan aldın onunla Vatan ilgileniyordu. Sony'nin bu PlayStation ayrılmasının ardından Vatan ilgileniyordu onunla.
Tamam.
Şimdi işler Bilkom'a geçti. Aslında çok da bir şey değişmedi. Bence buradaki değişiklik şu olacak. Zaten yanlış bilmiyorsam sadece fiziksel ürünler için bu distribütörlük. Dijital tarafa yine karışmayacaklar.
Tamam.
Orayı zaten bildiğim kadarıyla UK ekibi bakıyor.
Evet.
Benim merak ettiğim şu sadece distribütörlük üzerine bir çalışma mı olacak bu? Yoksa burada işte Türkçeleştirmedir yani yerelleştirme çalışmaları, yerel lokal çalışmalar yapacak mı Bilkom? Ya yoksa sadece ben ülkeye getiriyorum ve satıyorum mu yapacak?
Ya Bilkom'un o şekilde sahiplendiği bir marka yok sanki.
Yok.
Mesela, olursa ilk olur ama evet. Yapacaklarını da öyle şekilde zannetmiyorum. Yine yurt dışı ekibiyle ya şu an yapılan
Türkiye'de
işlerdir yani.
Bir isim var pazarlama tarafında Türkiye'deki işleri yöneten, bize de oyun kodlarını sağlayan bir isim var. O çalışmaya devam edebilir belki. Öyle bir durum olabilir. Benim ama en çok merak ettiğim konu şu, fiyatlar nasıl olacak? Çünkü bu şimdi ortada Sony bir süredir yok, PlayStation bir süredir yok. PlayStation 5 Slim, PlayStation 5 ile aynı fiyata çıktı yurt dışında evet. Ama ülkemizde yaklaşık 10 bin lira farklı bir fiyatla çıktı. Şimdi
saçmalık.
Bu distribütör odaklı bir konu mu yoksa sadece ortalık boş şu an dayayın istediğiniz fiyata gibi bir durum mu var? Çünkü 30 bin lira yani PlayStation hala aynı para, 500 dolar, euro neyse. Hı hı. Dolar da tamam hani çok artmadı son 6 ayda.
Evet.
Yani 29'dan 30'a çıktı. Hı hı. Bu 10 bin liralık fiyat farkını ne yaptı acaba diye bir
yeni
düşündüm.
Makine pohpohlaması olabilir.
Bana da öyle geliyor. Ya.
Abi yeni konsol çıkmış. Bir daha eskisini mi alacağız? Fat işte eskiden şey de Fat Slim.
Aynen.
Şimdi bu Fat'a düştü abi. Bu alınmaz.
Bir de hani aslında baktığında çok da büyük bir yeniliği yok. Sadece fiziksel olarak bir küçülmesi var. Hatta evet, evet. Bence daha ucuz para, daha az ödememiz lazım. Çünkü konsol küçülmüş.
Malzeme küçülmüş.
Malzeme
değil mi?
Küçülmüş yani. Bence burada Bilkom ama fiyatta bilmiyorum. Razer tarafında benim bildiğim kadarıyla biraz yarar fiyatlandırma var diye biliyorum
var,
ben.
Var. Kesinlikle var. Yani Razer'ın yurt dışı fiyatlarını direkt hop diye buraya getirmiyorlar. Düzeltiyorlar. Ama bu sonuçta bir oyun konsolu. Oyun konsolunun kitlesi ve onların satın alma alışkanlıkları farklı. Olduğu için, olacağı için onlara özellikle bir iltimas geçmeyecek olabilirler. Zaten alacaklar diye.
Olabilir.
Öyle bir şey olabilir.
Yani bir de çok vergi var konsolda.
Evet.
Atıyorum bir klavyeden daha fazla vergi var.
Misal veriyorum ROG Ally ülkemize girdiğinde evet. Yine bir oyun makinesi olarak bakıyorsun ama ona el konsolu veya bir oyuncu konsolu şeyi vergisi yüklenmiyor. Mini bilgisayar vergilendirmesi evet. Yükleniyor diye biliyorum mevzuatta. Ama oyun konsolu direkt oyun konsolu olarak geliyor. Onun mevzuatı başka.
O zaman zaten benim bildiğim kadarıyla telefondan sonra en yüksek vergi oyun konsollarında fiyat evet. İyice artıyor. Bilkom umarım burada bir yerel fiyatlandırma işine az da olsa girer.
İnşallah. Yani büyük bir distribütörler. Yani
Türkiye'de büyük, zaten başka
Boğaziçi var. Boğaziçi, Bilkom. Yani ondan sonrasını bilmiyorum çok açıkçası. Yani
CD Media bir tık hani Nintendo Switch'ten dolayı. Hani
ama tek bir şey yani. Evet, tek bir markayla ilgileniyor gibi durum var. Bilmiyorum orada şey ama bu operasyon büyüklüğü olarak Boğaziçi ile Bilkom.
Yani ikisinden başka o kadar büyük yok.
Evet, yine CES'ten birkaç tane ufak tefek haberimiz var. Asus'un çift OLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı. Klavyesi de çıkabiliyor diye başlık atmışız. Bu makineyi ben Real'de gördüm. Türkiye'de bir toplantıda bizlere anlattılar, gösterdiler arkadaşlar. En büyük meselesi de şu, 2 tane 14 inçlik Lumina OLED ekran var. Lumina OLED ekranında meselesi şu, sürekli olarak 550 nit parlaklık sağlayabiliyorlar. Biliyorsunuz OLED'lerde mücadele edilen en büyük konulardan bir tanesi panelin aydınlatma gücü. Dolayısıyla burada 16'ya 10 en boy oranına sahip 2 tane ekran katlayabiliyorsun, çevirebiliyorsun. Sonra alttaki ekran yerine klavye koyuyorsun. Normal klavyeli dizüstü oluyor. Çıkarıyorsun, iki tane ekrana dönüşüyor. Sen uzaktan klavyesiyle yine onu kontrol etmeye devam edebiliyorsun. Güzel bir makine. Biz aktif olarak gördük. Çalışır versiyonunu gördük. Hatta bir tane reels videosu hazırladık arkadaşlar DK Form'da. Oradan da gidip görebilirsiniz. İçerisinde Intel Core Ultra 9 185H işlemci var. 6 performans, 8 enerji verimliliği çekirdeğine sahip, 45 Watt HDP'li. Aslında hiç fena bir işlemci de değil yani, onu da söyleyeyim. 32 GB RAM, 2 TB depolama alanı tabii ki bu ülkeden ülkeye değişecektir. 75 Watt saatlik bir tane bataryası var. Fena bir kullanım süresi çıkartacağını zannetmiyorum ama 2 tane 14 inç 550 nit sürekli verebilen OLED ekran korkutmuyor da değil.
Evet.
Denemek lazım. 1700 pound demişler bunun fiyatı için. Ülkemiz fiyatlandırmasıyla alakalı hiçbir şey söylemediler oradaki ekip. Aynı zamanda Aracı Strix G16'yı da aslında orada gördük arkadaşlar. Onu da deneyimleme fırsatımız oldu.
Ben 1700 pound'u TL'ye çeviriyorum.
Çevir çevir abi o sırada.
63 bin lira yapıyor.
63 bin lira üstüne vergisini, ÖTV'sini şeyini ekle.
Işte.
100 bin liralara yaklaşır. Evet. Ben öyle tahmin ediyorum. Ve bir tane daha Aracı Zephyrus G14 ile G16 var. Bunları da aktif bir şekilde gördüm. Arkasında böyle aydınlatma şeridi olan Animatrix gibi olanlardan değil, böyle teker teker tane tane de bir şerit halinde yapmışlar. Çok o Animatrix herhalde çok tutmadı kullanıcılar annesinde. Bir de pahalı bir şey. Yani ekranın neredeyse arkasının bir yarısını böyle küçük küçük adreslenebilir LED'lerden GIF gösterebilecek hale getirmişlerdi distülerde. Ama demek ki o hem çok iyi tutmamış, görmedi hem de çok
maliyet olabilir.
Evet. Öyle bir şey olabilir. G14 ve G16'yı da gördük arkadaşlar. Bunlardan bir tanesinde 4070 vardı. 105 Watt TDP ile çalışıyor demişler. TGP olarak geçiyor onlar ama kendi dokümanlarında da bir tane bir yerde 105 bir yerde 115 diyordu. Orada da bir karışıklık var ama şimdi bizim sitemizde gelen bültende mesela şey demiş, 90 Watt TGP, bunun üzerine dinamik boost ekle 15 Watt, 105. Büyük ihtimalle 105'lik bir RTX 4070'te gidiyor olacak. 14 inç 3K, bir de bunların en büyük özelliği şu. İlk defa bir ROG Strix Zephyrus dizüstüde OLED ekran yani gelmiş olacak bu makinelerle bu seri içerisinde. Böyle bir özelliği var. Makine güzel, denedim orada. Sesi güzel, ekranı güzel. Zaten 3K ekranı daha ne diyeceksin yani. Ve 240 Hz tazeleme hızlarına çıkan versiyonları da var. 16 inç 2.5K şeklinde.
Ekranın için ne demiştin? OLED dedin.
OLED. Evet. ROG Nebula OLED ve bu OLED'lerin de özellikle G18'leri de var bunların. Strix karlarda işte. Kendi ekranın HDR mikro kontrolcüsü var. Yani normalde HDR nedir? Bölgesel aydınlatmalı bir ekran. Bu full array, lokal dimmikler var, mini LED'ler var. Mini LED'di bu. 2000'e yakın aydınlatma bölgesi var. Ve hepsinin işte kontrolüyle alakalı bir özel mikroçip geliştirmişler bunu için. Onda da mesela 4090 var. 4090'ın daha yüksek wattlısı. 115 watt TGP demişler ama bunun dinamik boost'u çok daha fazla. 150 wattların rahatlıkla üzerine çıkıyor diye biliyorum. Dolayısıyla bu makineler de ülkemize geldiler. Satılmaya başlanacaklar. Ha işte G18'den bahsedersen 130K'nın altında olmayacak.
Tabii. OLED ekran bence zaten tek başına orayı.
Evet, geçiyorum. Evet.
Ya ben zaten şeyi merak ettim bir tek. Çünkü CES'den bahsedince hazır Asus'ta dedik. Telefonları Türkiye'ye gelmiyor değil mi?
Telefonları Türkiye'ye gelmiyor.
Bir ara geliyordu ama.
ROG fonları var. Hatta o telefondan da bahsedeyim. Bir tane de ROG fonumuz var arkadaşlar. ROG Phone 8. Bunu gri pazarda zaten satıyorlar oyuncu telefonu olarak aktif bir şekilde. Zaten şu anda sahibinden sarı siteye falan girip bakarsanız.
biraz oradan kalsın sarı site oluyordu bu arada.
Çok az. Ramak kalmıştı valla. ROG Phone 8 de tanıtıldı orada. 165 Hz ekran, 2500 nit parlaklık. Bu arada 2500 nitin parlaklığın üzerinde olan bir tane daha telefonu ben geçenlerde gördüm. NDA ile olduğu için bir şey söyleyemiyorum.
Daha var mı ya NDA'ne? Daha varmış. 6 gün varmış.
Var var. Daha var. Şimdi ROG Phone 8'den de bahsetmiş olayım. 6.78 inçlik AMOLED LTPO ekran. Snapdragon 8 Gen 3 Yonga ile geliyor. 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM. 1 TB'a kadar depolama. Kamerası da iyi. Aslında IMX 890 50 megapiksellik kamera. 200'lükleri de var şimdi. Bir yine gördüğüm bir telefon. Neyse dört. Bir şey demiyorum.
Sen söyleyeceksin en sonunda.
Galiba sonunda söyleyeceğim ya. Arka aydınlatması 5500 mAh bataryası 65 watt hızlı şarjıyla çok güzel bir telefon. Oyuncu telefonu ama bu.
Evet.
Yani bazen şey oluyor çünkü. Sevgili kardeşim Burak, ben bir tane iPhone alacağım. iPhone 15'ler ısınıyormuş vesaire. Ne düşünüyorsun? Ben de çok oyun oynuyorum falan diyor mesela. Diyorum ki sen bence hiç iPhone'u oyunla yorma.
Bence de.
Her iPhone, bak şunu da söyleyeyim. Hani iPhone 15 Pro kullanıyorum. Çok oyun oynadığımdan ben bu farkı hissetmiyorum ama oyun oynarken belli bir süreden sonra ekranın parlaklığı düşüyor.
Evet.
Ve A17 ile iPhone 15 Pro'larda da bu çok daha hızlı gerçekleşiyor. Hala öyle, ısınma meselesi böyle. Dedim ki ona, ya git ROG Phone 8 değil de 7'sini 6'sını gri pazardan bul al, onu bir oyuncu telefonun haline getir. Mis gibi hız düşmeden.
Fiyat olarak ne durumda bunlar?
Şimdi bu makinelerin fiyatları ROG Phone 8 için 1100 dolardan başlıyor.
El konsol alalım. El konsol alalım.
Ama yani. PUBG Mobile oynayacak şimdi. PUBG Mobile var mı el konsolda?
PUBG Mobile yok da.
İşte aa.
Oynamayı ver kardeşim. Bu 1000 liralık.
O da kendine has bir ligi var onun da ya.
X7 X7 demişim. X5 tavsiye ediyorum herkese.
Bunun içinde aktif soğutması falan da var. Cooler X fanlı falan demişler. 1100 dolardan başlıyor. Bir önceki versiyonlarını daha uygun gri pazarda alırsınız zaten ya, sıkıntı yok. Ama
pahalıymış eğer ki, ya bu arada.
Pahalı pahalı. Yok şeyle ama yani oyuncu telefon olarak baktığında Nubia'nın Red Magic'leri falan var galiba. Bir de bunlar var böyle çok ön plana çıkan.
Ya oyuncu telefonu kadar mantıksız bir şey ya.
Çok ben, mantıksız bir şey ben değil mi? Ben çok ya? Mantıksız olarak bakamıyorum.
Niye mesela o fiyattan daha ucuzuna sırf oyun cihazı olarak. Şimdi oyun telefonu neden istersin?
Telefonla
oyun oynayayım diye.
Ya hayır şöyle mesela adam mesela bilgisayardaki oyunlarla hiç işi yok.
Tamam, mobil istiyor.
Çok hardcore mobil oyuncu. Ha, sayısı çok çok azdır. Ama var böyle adamlar.
Ama mesela 1100 yani
şimdi 1100 dolar verecek kadar mobil
telefonda
oyuncu
olup da bilgisayarda olmayan çok az oyun var. Ya eğer ama, telefonu güçlü atıyorum mesela kendi Crash oynamayacaktır 1100 dolarlık telefona, değil mi? Onun için başka telefonda da oynarsın. Ne istiyordur? Dediğim gibi PUBG Mobile istiyor olabilir.
Çok büyük kısmı da sadece PUBG Mobile istiyor zaten. Ama PUBG Mobile da, telefonu gibi bunlar.
Buna da 1000 dolar verme gerek yok ki, gayet 300-400 bandındakiler de gayet güzel çalışıyor PUBG
i̇şte
Mobile'da.
İşte adam istiyor ki ben
param var.
Ben harcam. Soğutmalı istiyorum.
Sana ne kardeşim, ben harcayacağım diyor.
Aktif soğutmalı oluyor zaten bunların önemli bir kısmı. Zaten Yonga olarak da en Yonga'sı yüksek olan olsun ki 144Hz ekranı, ki burada 165Hz ekran var, besleyebilsin. Ekranların bu tazeleme hızları var. PWM süreleri falan mümkün olduğunca iyi olsun. Tepki süreleri mümkün olduğunca düşük olsun. Şey oluyor aslında bu.
Çok niş bir kitle gibi.
Çok niş bir kitle. Çok niş kitlenin ihtiyacına uygun ekranı da üretmek pahalı.
Tabi.
Tepki süresi en düşüğü olacak vesaire falan olacak.
El konsolunda yok böyle ekran.
Evet evet. Ya burada bayağı güçlü bir telefon satıyorsan aktif soğutması önemli. Bir de oyun odaklı olarak soğutmasını çok daha güçlü tutuyorlar. Şimdi diyorum ya iPhone 15 Pro ile beraber oyna bakalım PUBG'yi bir saat.
Yani zor.
Telefonu çok ısınmamak için ekran ışığını kısıyor bir süreden sonra.
Ya tabii. Bunlar da öyle şeyler yok. De atıyorum. Ama mesela şimdi iPhone'da da Resident Evil falan oynuyorsun. Bunda doğru. Var mı öyle bir şey?
Doğru. Bak ona da hiçbir şey diyemem şimdi. Bildiğin AAA oyunu yani, oynuyorsun orada.
Şimdi yeni Death Stranding çıkıyor.
Şimdi haklısın. Tamam aracı falan almayı. Yok yani şey var işte.
Yok,
yani var bunların da bir kitlesi. Çok küçük bir kitle. Asus da güya vazgeçmişti. Bu birimi kapatıyoruz falan demişlerdi.
Evet ben öyle hatırlıyorum ya.
Çıktı sanki. Yine. Evet, yine çıktı.
Enteresan.
Veya en son ellerindeki projeyi satıp kaybolacaklar. O da olabilir.
Valla işte Sony de telefona devam ediyor değil mi hala?
Sony telefonu devam ediyor da.
Buraya zaten gelmiyor bayağı onu biliyorum.
Şey, Japonya'da Mapanya'da olduğu kadar satılıyor.
Xperia mıydı neydi öyle
Amerika'da
şeydi.
Da satıyorlar. Var yine Xperia olarak geçen telefonları var. Kamera özelliklerini ön plana çıkarıyorlar ama yine o kadar da iyi çıkmıyor falan. Bir tuhaf durumları var onların da.
Biz bir ara seninle LG konuşmuştuk. LG'nin telefonu.
LG'yi konuşalım mı yine?
Konuşalım ama dur önce ben konuşacağım. Önce bir Nintendo Switch 2 haberi vereceğim.
Aa.
Dünyanın en haberi olmayan haber bu arada. Ya bir şimdi cihazın çıkacağı biliniyor artık. Bu
evet.
Çıkacak. Resmi bir açıklama yok hala ama cihazın yapıldığı biliniyor. Ama bu nasıl bir sır saklamak? Bu nedir kardeşim? Yani ürün büyük ihtimalle ya bu yıl ya da önümüzdeki yılın başlarında çıkacak. Yani hı hı. en fazla bir yıl var bu cihazın çıkmasına. Yani işte 14-15 ay falan var. Ya kimse bir şey bilmiyor. Normalde sızıntılar olur.
Kimse mi bu barda Nintendo Switch'ini düşürmedi?
Ya evet yani. Bir de hani sızıntı olur. Sızıntılar da var şimdi. Sızıntı yine var ama birisi diyor ki ya biri A diyor, öbürü diyor ki uçak diyor falan.
Ya, anladım.
İki uç. Bir tane söylenti var diyor ki 120 Hz OLED panelle gelecek diyor mesela. Hı hı. Bak bu bir olabilir. Söylenti. Güvenilir ha diyorsun. Evet okey tamam. Başka güvenilir biri diyor ki hayır 60 Hz olacak. 1080p olacak. Çok büyük yenilik beklemeyin. Nintendo ucuzdan girecek. Öbürü, üçüncü biri diyor ki inanılmaz geliyor ama fiyatı düşüremediler, maliyeti kısamadılar. Normal konsol parasına çıkacak diyor biri. $500.
E şimdi hangi birini inanayım?
Hepsi ya üçü de farklı yani biri ya mesela ben şey OLED olmamasını anlamıyorum. LCD panelle falan gelirse vallahi Nintendo basarım Nintendo yani. Çünkü olmaz artık.
Ya OLED'e geçtiler ama ya.
Ya bundan sonra ben şunu bekliyorum. Önce çıkarsan hazır o bütün mühendisliğini yaptığın OLED panelle işte 120 Hz yenileme hızlı ekranını bir çıkar bir koy onu önümüze. Biz bunu bakalım fiyatı da koy tamam 400 koy 500 koy dolar neyse koy onu. Ondan sonra da de ki tamam bu fazla gelmiş olabilir. O, buyurun size de $250'lık
light versiyonu.
Light versiyonu buyurun. Bu da bu de. Sonra bunu sat. Sonra bir tane düz işte LCD'li çıkar. Hı-hı. Sonra ne bileyim kaydırılabilir ekranlısını çıkar. Böyle ama bir çıkar bir şey bir görelim bir şey.
Ya haber ya. Yok değil mi?
Hiçbir evet şeyden. Çok acayip yani bir, ama işte ben şeyden açıkçası gerçekten korkuyorum. Bence OLED panelle çıkmayacak. OLED paneli yine sonradan daha pahalıya kakalayacaklar. Nintendo Switch, Nintendo Türkiye'de yok ya nasıl olsa.
Sallayabilirim. Ya ama şöyle tuhaflığı var işte bu adamların. Zaten oyunlardan dolayı fiyatları hiçbir şekilde kıran adamlar değiller bunlar. Değil, doğru evet. Düzgün indirim yaptıkları da yok genelde kendi
bunu geçen bir şeylerde. Kırdılar bu arada. Bir indirim kırdılar. Dönemi yaptılar.
Bir sefere yaptılar.
Bir kere yaptılar abi. Bayağı, lan dedim.
Şey ne oluyor? Bir şey oluyor. Son oyunları satıyorlar.
Herhalde yani.
Şeyleri çıkarıyorlar
mesela
falan.
Mesela şu da önemli. Bak oyun deyince hatırladım. Şimdi Nintendo Switch 2'de mesela geriye dönük uyumluluk olacak mı?
Mesela en çok ortaya çıkmasını beklediğim haber. Mesela, yani donanımı şeyi geçtim. Adam kendi kütüphanesine hop alıp taşıyıp oraya.
Yani şimdi yanlış hatırlamıyorsam bu işte, tabii ki DS oyunları olsun, 3DS oyunları olsun. Onlar Nintendo 64 falan. Direkt olarak şeyde çalışmıyor. Switch'te çalışmıyor.
Evet.
Zaten o dönem kartuşu başka şunu başka falan.
Evet evet.
Ama
evet, şey
emüle ederek çalıştırabiliyor konsol. Hı hı. Yine şey değil, yasa dışı değil. Normal Nintendo Switch'in online şeyine üye oluyorsunuz aboneliğine. Hmm. Otomatik emülasyon uygulamalarını indirtiyor evet. Size. Oradan konsollar içerisinde oyunlar yüklü. Onları oynayabiliyorsunuz. Nintendo'nun kendi özel oyunlarını hı-hı. oynayabiliyorsunuz. Ama bunu emüle ederek yapıyor zaten cihaz.
Evet evet.
Şimdi bu yeni 2 çıktığı zaman mesela Nintendo Switch oyunlarını oynatmak zorunda.
Bence zorunda.
Yani yoksa başka türlü kabul edilemez.
Bence
buradaki
zorunda.
Geçişi nasıl yapacak mesela? Şimdi öbür türlü de şöyle bir şey olacak. Tam hepsini çalıştırıyor. Aynı sistemi, aynı kartuş yöntemine denedi. Zaten hani şeyini falan halletti. Hı hı. Bu sefer de şu olacak o zaman. Nintendo Switch 2 gibi hissettirmeyecek. Daha da gelişmiş bir Nintendo Switch gibi hissettirecek.
Hı, bunu bu da istemiyor olabilir.
Bu yüzden de bazı söylentiler şu anda Switch macerası bitti. Ha. Yepyeni bir konsolla geliyorlar.
Ama bu sefer çok...
Baştan marketing bu sefer de.
Ciddi bir oyun kütüphanesiyle şak diye gelmen lazım oyun evet. Çıktığı gibi. Onu yapabilirler yani mi?
Nintendo onu yapar ama.
Yani. Mario. yani Mario.
Bu sene mesela benim hatırladığım 3 tane Mario çıkacak. 2024'te.
Anladım.
Geçen sene 4 Mario zaten çıkmıştı.
Ama bak şöyle bir bahaneleri de yok. Şey diyemezler. İşte eskiden biz işte IBM'in Cell işlemci teknolojisini kullanıyorduk da şimdi Nvidia'ya geçeceğiz. O yüzden işler çok karışacak diyecek bir durumları da yok büyük ihtimalle.
Şimdi bir söylenti de o. Nvidia işlemci kullanacak deniyor.
Nvidia işlemci?
Aynen dur bak.
Ya hayır şöyle Nvidia GPU zaten Tegra şey var içerisinde.
Aha. Ama Nvidia işlemci diyorum ya. tamam evet senin dedin Nvidia
yani şey kullanacak. Yani yine aynı şekilde Tegra'nın daha güçlendirilmiş versiyonunu kullanacak. DLSS destekliyor versiyonunu kullanacak. Ha,
aynen DLSS.
Şey bahanesi de olmayacak işte diyorum ya platform bahanesi de olmayacak. Belki PlayStation 3'ten PlayStation 4'e geçerken adamların bahanesi vardı. Biz bambaşka mimari kullanıyorduk port edemeyiz. Ama ya şimdi evet. Aynı mimarinin devamı güçlendirilmiş versiyonu DLSS'ine getirecekler. Bunun bahanesi yok mesela. Bunun bahanesini... ortaya koymaya çalışırlarsa yalan olur. Ki yaparlar da.
Yapar ama zaten Nintendo'nun da o konuda hani yalan söyledik ve arkasındayız. Hadi bakalım.
Böyle bir çıkış almayacak mısınız? 3 tane Mario çıkarıyoruz. Deliler gibi oynayacaksınız, puanlayacaksınız da falan.
Ve yani adamlara şey de kızamıyorsun. Yılda 4 tane Mario çıkartıp, hı-hı, bak Ubisoft 2 yılda bir Assassin's Creed çıkartıyor. Hepsi birbirine benziyor.
Evet.
Ya Nintendo yılda 4 Mario çıkartıyor. 4'ü de birbirinden farklı. İnanılmaz güzel oyun ya. İnsan vallahi deli oluyor.
Japon mühendisliği abi falan.
Vallahi Japon mühendisliği. Bu böyle yani bir artık çıksın bir şey çıksın. Ben görmek istiyorum.
Ben de
bir
Nintendo almak için bekliyorum makinemi mesela.
Evet, ben de Switch alacaktım. OLED versiyonu alacaktım. Dedim 2'yi bekleyeyim dedim.
Bekleyelim. Ben de bekliyorum. Ben de o dünyaya girmek için çok yeni makineyi bekliyorum. Abi. Hayırlısı.
Bekliyoruz.
Bir haber daha yine CES 2024 haberlerinden ama buna inanabiliriz. Neden? Sen bir LG OLED C2 sahibisin.
Evet.
Ben de yeni bir G3 sahibiyim. Şimdi G4'ler geliyor. Orada bir de teknoloji var. G3'te başlayan bir teknolojiden bahsediliyor.
Bu arada bu LG'nin OLED serisiyle ilgili bir video çekeceğiz.
Çekeceğiz mi?
Burak'ın biraz daha kullanmasını bekliyorum.
Tamam. Tamam, çekelim çekelim. Ya şey var, C2, G3 şu anda piyasadaki en güzel televizyonlar, evet, hemen
C2
anlatırız.
C2 2022, G3 2023.
Aynen.
Değil mi?
Yani bu yani şu anda en güncel modelleri o. En yeni teknolojinin bulunduğu da oydu da şimdi bir şeyler geldi yeni.
Peki bir ara soru. C serisiyle G serisi arasındaki fark ne?
Parlaklık.
Parlaklık. Yani şimdi G daha parlak.
1900 nitre kadar çıkabiliyor %3'lük pencerede. Yani %3'lük bölümde ölçüm yaptığında.
1600 müydü C'ler?
En yakınları Samsung'un S95'leri, bir de Sony'nin panelleri 1300 nit civarlarında.
Aa, C bayağı aşağıda o zaman.
Evet.
Biraz aşağıda. Enteresan ama yine çok güzel.
Şimdi ama yok, yine de çok güzel panel, ona bir şey demiyorum. Şimdi şey var. Bunları Meta Teknoloji 2.0 dedikleri bir olay var. Hem panelin enerji dağılımını yapan, hem de bu MLA teknolojisiyle beraber mikro lens array diye geçiyor. Parlaklığını artıran bir teknoloji. Toplamda da Meta diyorlar zaten buna. Şimdi 2.0 versiyonu, gelişmiş versiyonu geliyor. MLA Plus olarak bunu adlandırıyorlar. Bakış açılarında herhangi bir sıkıntı yoktu. Zaten OLED'den hiçbir tanesinde sıkıntı yoktu ama bu lenslerin kurulumunu birazcık daha değiştiriyorlar. Ve G3'e göre, geçtiğimiz nesil diyorlar. G3'ten bahsediyorlar. Büyük ihtimalle C'den bahsettiklerini zannetmiyorum. %42 daha parlak olacağını söylüyorlar. Yani 1900 nitin üzerine...
Evi yani televizyonu aydınlatacağız artık.
2500 nitlere kadar rahatlıkla çıkacağını ben tahmin ediyorum. CES kapsamında ilk olarak 83 inçlik bir OLED TV'de gösterilmiş bu teknoloji. Micro lens array de dedikleri mesele de, yani ne biliyor musun? Lens var bildiğin. Harbiden optikler var ekranın üzerinde dağıtılmış. Bunlar parlaklığın artmasını sağlıyor. Arada bir katmanı kaldırıp bu mikro lens array'leri yapıştırıyorlar. 3000 nit'e ulaşabileceğini söylemişler ama reel ölçümlerde büyük ihtimalle, çünkü şey diyor, 2500 nit diyor. Sen ölçüyorsun ölçüm cihazını, 1900 çıkıyor misal veriyorum. Büyük ihtimalle reelde 2500 civarını göreceğiz. Onların iddiaları 3000 nit. Ha, o arada mesela ne oldu? Şeffaf mikro led panelleri bile gösterdiler CES'te ki OLED'in sonunu getirecek şey de mikro LED'dir.
Evet.
Ama mikro LED'in hala tüketici sınıfı bir ürüne girmesi vakit alacak. Şu anda Türkiye'de mesela mikro LED'li televizyonu alabiliyorsun.
Kimin var ya mikro LED'in?
Var Samsung'un.
Samsung'un var değil mi?
Var ama kaç bin liraydı ya?
105 değil mi ya?
800 bin lira
800
falan.
800 bin ne diyorsun ya?
Evet evet.
Ha, benim gördüğüm şey pardon.
Devasa ya. 800 tamam, bin lira mıydı, öyle bir şeydi. Belki de 1 milyondu. Ben şimdi güncel fiyatını hatırlayamadım. Var böyle TV'ler aslında. Böyle panel panel büyütüyorsun hatta. Alıyorsun şak yerleştiriyorsun. Televizyon büyüyor, modüler.
İnanılmaz bir şey ya.
Şu anda Türkiye'de var. Alabilirsin.
Kaç inç? Eve alacağım.
110 falan olması 110 lazım. Inç. Devasa bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Bir de diyorum ya, büyütebiliyorsun.
Ha yani.
Belli bir boyuta kadar büyüyor. Ama işte diyorum ya, onlar tüketici sınıfına giresiye çok vakit geçecek.
Tabii.
Dolayısıyla MLA Plus'la beraber bizim televizyonlar daha parlak olacak. Benim televizyonum zaten %80 parlaklıkta falan kullanıyorum HDR filmlerde. Bununla beraber bir ihtimalle parlaklığı da aşağı çekersin, ömrü de arttırırsın. Çünkü en büyük beklentimiz bu makinelerde de şey, abi ömrü yüksek olsun, evet, yanmasın
ben
falan.
Ben bunu %100'de kullanıyorum.
%100'de kullanıyorsun. Full. Tamam, sen intihar ediyorsun.
Full.
Yani, ya
şey, yok pardon, şey yani düşürmeyi düşündüm bir ara, sonra dedim ki ya o kadar para
YOLO
verdik, aldık. Ya.
YOLO.
Yani, tam YOLO dedi.
you only live once. İşte şöyle bir şey var, o panel, o piksel çalışmaya başladığından beri son gününe kadar mutlaka ışığı yavaş yavaş ısılıyor.
Tabii.
Yapacağın hiçbir şey yok. Yanma durumuna daha müsait bir panel oluşuyor içinde, çünkü organik bir yapı var. OLED'in zaten olsa organik demek oluyor. Dolayısıyla bunların sonuna getirecek mikro LED'dir. Ama şu anda OLED'i hale geliştirmeye devam ediyorlar. Micro LED hayatlarımıza gelene kadar OLED gelişmeye devam edecek. LG G4 ile büyük ihtimalle karşılaşıyor olacağız. Yeni C'lerle karşılaşıyor olacağız. 88 inçe kadar, hatta 8K OLED'lere kadar bu iş varıyor olacak. Ama CES'te tanıtılan ürün ne zaman karşımıza çıkar? Tam bir sene sonra karşımıza çıktı. Evet. G3'te aynısı oldu çünkü. Tam bir sene sonra karşımıza çıkmış olmuştu arkadaşlar. Çok çıtır çeriz, bir tane daha vereyim mi? Biz bir Apple Vision Pro vardı ya. Hani
Apple konuşmamıştık.
Bak bu hafta, Apple konuşmamıştık. Onu başlığa yazarız da izlenme alırız biraz. Abi 3499 dolara satılacağını zaten emin olmuştuk. Evet, 2 bu. Şubat'ta satışa sunulacak. 19 Ocak'ta da ön siparişleri başlıyor.
Siparişi verdik.
M2 yongalı. Sonrasında yerleşik sensörleriyle, kameralarıyla, mikrofonlarıyla size bir AR deneyimi yaşatan, hatta stüdyolara Apple şey diyormuş. VR demeyin oğlum. VR demeyin buna. AR deyin. Böyle şey.
Böyle AR gözlük mü olur ya?
Ya şey yapıyormuş yani, bu bir arttırılmış gerçeklik, yani içerisinde VR'da bulunur ya, arttırılmış gerçeklik makinesi de, sadece VR derseniz bizi gidip Oculus Rift'lerle aynı sınıfa sokmuş olursunuz gibisinden.
Evet, bence de çok farklı bir sınıfta ama tasarım olarak çok net bir VR cihaz bu yani. AR dediğim biraz daha küçük olur, bu ne bir şey gibi, dalgıç gözlüğü gibi.
Dalgıç
yani.
Gözlüğü gibi. Ya işte Vision OS ile bize işte iPhone 15 Pro'dan çektiğimiz, hatta sanal çevresel destekli böyle videolarla, ki telefondan da çekebiliyoruz evet, artık aynen. Bu videoları kullanabileceğimiz ürün 2 Şubat'ta satışa çıkıyor olacak. 3499 doları, KDV'sini, vergisini, şuyunu buyunu eklediğimizde 100 bin liradan aşağı olması
Türkiye'de
zaten
bence
imkansız.
Zaten satılmaz ya.
Bence satılır. Satılır olur mu? Bağdat Caddesi'ndeki Apple Store'da bir tane olur.
Ya bir tane koyarlar oraya.
Onu bence da gelir bir Bağdat'ta alır falan.
Koymazlar bile ya. Çok pahalı cihaz çünkü.
Yok bence gelir. Bir bence tane, gelir.
Bence yani gelir denetmek için. Ama yok bir dakika. O kadar kasmaz bence Apple ya. Sonuçta HomePod'lar hala yok Türkiye'de.
Türkçe dil desteği geldi HomePod'lara. HomePod'ları
ama hala yok.
Getirecekler.
Tamam ama
seneler sonra ama.
Apple Pay de yok. Ona ne diyeceksin? Bence Apple'ın en büyük nimeti Apple Pay ya.
O da
onunla ilgili bir söylenti vardı, da gelecek diye.
Evet, o da bir takım bakanlar öyle bir şey bakanlık yani. Onaylarından geçiyor. Hayır ya, ben Apple'la görüşüyorum ya.
Ben yani, sana dedim gelmez. Ben hatta sana bir bilgi vereyim. İlk kez burada söyleyeceğim.
Aa söyle.
iPhone 16'da çıkmıyor.
Ya tamam. yine beni tufaya düşürdü. Geçenlerde de bizim site hacklendi, saldırıyorlar diye tufaya düşürdüm.
Aynen ya.
Bir de çok küçük bitmiyor bir tane daha. Bitmedi, bitmiyor. RTX 4000 serisi süper kartlar geliyor. Türkiye fiyatları, satış tarihleri açıklandı. Bak. Bu satış fiyatlarını sakın tufaya düşmeyin diye bu aynen. Habere giriyorum. 37 bin liradan başlıyor güya. 4080 süper. 37.499 liradan.
Umduğumuz fiyatlar bunlar.
Hayır. Bu fiyatlardan kesinlikle çıkmayacak.
Tam çıkmaz. Geçmiş senelerde aynısını yapıyorlar. Çıkar zaten.
Yani bunlar başlangıç fiyatlar
olurdu. Founders Edition'lar değil mi zaten?
Ya Founders Edition diyorlar da hiçbir zaman burada Founders Edition kart satmıyorlar. Aynen. Sadece şey diyor, sitesine giriyorsun, bu fiyata güya fiyattan tıklıyorsun. Başlayan... Vatan Computer'a atıyor seni. Vatan Computer'da da 20 bin üstünü görüyorsun. Tabii. Diyorsun ki wow. Aynen. Yalan mı söylediler? Hep hayır. Her sene aynısını yapıyorlar. Onların verdiği bir starting price var yurt dışında. Onu alıp birebir çeviriyorlar. Sonra dediğim gibi satın al, nereden satın alabilir diye sekmesine gittiğinde bu fiyatları karşına çıkarıyorlar. Arada da öyle çok devasa farklar olmayacak. 4070'ten çok küçük örnek veriyorum. Kendi üzerinde bir tane AD104 diye yonga var. İçerisinde bir tane şey, ROP'lardan bahsedeyim. AD104 diye bir yonga var. 4070'te 48 birimle beraber geliyor. Multi prosesör diye geçiyor bunlar. 4070 Ti'de zaten bu yonganın üzerindeki bütün multiprosesörleri kullanıp 60 yapmışlardı. Şimdi hı hı. 4070 süper demişler. Onda da 56 kullanım var. Tam arasında bir yere evet, yerleşiyor aynen. Performans olarak. Ama fiyat olarak ne olur? Burası Türkiye.
Tabii burası Türkiye. Biraz da şey gibi sanki 5000 serisi kartlar ertelenmiş. Biraz da araya ne yapalım abi? Çok uzun süre kart çıkarmazsak olmaz. Süper çıkartalım.
Aynı yonganın yine kırpılmış versiyonunu. Halbuki diyorum ya 4070 Ti ile o yonganın sınırlarına ulaşıyorsun. AD103, AD104 işte 4070'lerde farklı, 4080'lerde farklı bir yongadan bahsediyoruz. Sen o zaten sınırlarına Ti'lerle ulaşmıştın. Evet. Orada kullanılan multiprosesörlerin hepsinden faydalanmıştın. Şimdi niye tekrar arada multiprosesör kırpıp ara model çıkarıyorsun? Tamamen bunun sebebi.
Doğru.
O başka zaman, bir şey yok.
Evet. Bu haftalık ikisi birin sonuna geldik. Hızlı, uzun bir video oldu.
Uzun bir video oldu arkadaşlar.
Yeni yılın ilk videosu uzun oldu biraz.
CS vardı ya.
Doğru, CS'ten dolayı. CS ile ilgili haberler haftaya biraz devam eder gibi. Oyun sektörü de artık canlanır biraz daha. Bugün full teknoloji konuştuk gibi oldu çünkü.
Biraz öyle oldu. CS'ten dolayı tüketici elektroniği fuarı evet, daha evet. Ne yapalım yani?
Bu şekilde o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın arkadaşlar.